Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, mübarek günlerin, mübarek gecelerin feyizleri, bereketleri, hayır tecellileri daima üzerinize olsun efendim. Mahmut Sami Ramazanoğlu Üstadımızdan okumalar programındayız. Yine bugünkü programımızda merhum Üstadın Musahabe 3 adlı eserinden dua ile ilgili bölümleri okumaya devam etmiş olacağız. Bu bölümde merhum Üstad hastalık ve deva diye bir bölüm koymuşlar. Orada şöyle buyuruyorlar. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلَّا اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً Hak Teala Hazretleri şifasını inzal etmediği, şifasını indirmediği bir marazı inzal etmemiştir, yaratmamıştır buyurmuştur. Buhari hadisi olarak naklediliyor bu hadis-i şerif. Yine İmam Ahmet Enes radıyallahu anh'tan rivayet eder ki اِنَّ اللّٰهَ حَيْسُ خَلَقَ الدَّاءً خَلَقَ الدَّوَاءَ فَتَدَاوُوا Gerçekten Allah Teala Hazretleri hastalıkları yarattığı yerde onların devasını da yaratmıştır. O halde muhakkak tedavi olunuz, tedavi sebeplerine sarılınız buyurulmuştur. Yani deva istimal edin, tedavi çarelerine bakın demektir. Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayetle Hayr-ı Alem sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurdular. Gerçekten Hak Teala Hazretleri her hastalık için bir şifa, bir deva, bir tedavi yaratmıştır. Şimdi deva istimal edin, yani tedavi olun. Haram olan şeylerle de tedavi olmayın buyurmuşlardır. Yine Buhari'de nakledilen hadis-i şerifte ise اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Allah Teala sizin şifanızı size haram kıldığı bir şeye koymamıştır, buyurulmuştur. Bu hadis-i şerifler muktezasınca haram olan şeylerle tedavi caiz değildir. Cabir radıyallahu anh'tan merfuan rivayet olunmuştur ki, her maraz için, her hastalık için bir deva vardır. Herhangi bir deva maraza yerleştirilirse Allah Teala Hazretlerinin izniyle ondan halas eyler. Her hastalığın gelmesi ve gitmesi hakikatte Hak Teala Hazretlerinin emriyledir. Sebebe tevessül eylemek tevekküle münafi değildir. Nitekim açlık ve susuzluk definde münafi olmadığı gibi. Haris muhasibeden sordular ki, ya Haris, ehli tevekkül deva istimal eder mi? Yani ben Allah'a tevekkül ediyorum, Allah'a güveniyorum. O hastalık verdiyse şifasını da verir deyip de hiç ilaç kullanmamak doğru mudur, değil midir? Haris muhasebi şu cevabı verdi. Evet, tevekkül ehli, Allah'a tam manasıyla güvenen insanlar da tedavi olurlar ve tedavi için gerekli şeyleri kullanırlar. Kendisine delilin nedir denildi. Seyyidül mütevekkiliğin, yani Allah'a tevekkül edenlerin efendisi, her güzelliğin efendisi olan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda mütevekkil dediğimiz Allah'a tam manasıyla tevekkül edenlerin de seyyididir. O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ki tevekkülde ona kimsenin yetişmek ihtimali yoktur. Böyleyken o deva kullanmıştır. Delilim de budur dedi. İbn-i Kayyım rahimahullah hikaye eyler ki, İbrahim aleyhisselam, ya Rab, maraz kimdendir? Yani hastalıkları kim yarattı dedi. Hak Teala Hazretleri bendendir buyurdu. İbrahim aleyhisselam, ya Rabbi peki deva kimdendir dedi. Bari Teala ve Tekkaddes Hazretleri bendendir buyurdu. Hastalığı da yaratan benim, şifayı da veren benim buyurdu Yüce Rab. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Ya Rabbi maraz sendendir, deva da sendendir. Peki doktorun işi arada nedir deyince Hak Sübhanahu ve Teala Hazretleri, tabip bir kimsedir ki devayı ben onun eline gönderirsem gönderirim buyurdu. Evet, İbrahim Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi, madem hastalık senden, şifa da senden, o zaman doktor ne işe yarar? Cenab-ı Hak da buyuruyor ki ben devayı size doktorun eliyle gönderirim. O zaman o ele ulaşacaksınız, bu eli tutacaksınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri üç nevi ilaç kullanırlardı. Birisi edviye-i ilahiyeydi. Birisi edviye-i tabiyeydi. Diğeri de ikisinden mürekkepti. Yani ilahi ilaçlar, tabii ilaçlar, bir de ikisinin karışımı olan ilaçlar. Peki nedir edviye-i ilahiye, ilahi ilaçlar? Malum ola ki Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri marazı izalede, hastalıkların giderilmesinde Kur'an-ı Azimüşşan'dan daha faydalı bir deva inzal buyurmamıştır. Kur'an-ı Azimüşşan hastalıklara şifa ve ayne-i kalbe, kalp aynasına bir ciladır. Nitekim Hak Teala Sübhanehu Teala Hazretleri فَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an'dan peyderpey onu indiriyoruz ki müminler için bir şifa ve bir rahmettir o buyurmuştur. İmam Fahri Razi bu ayeti celledeki min lafzını, yani minel Kur'an'daki min kelimesini tebiiz için, yani bazısı için değil cins içindir buyurmuştur. Buna göre Kur'an-ı Azimüşşan alel ıtlak, mutlak olarak hem ruhani hem cismani hastalıklara şifadır. Ruhani hastalıklar iki kısımdır. Bir kısmı batıl itikatlar, yanlış akidelerdir ki uluhiyet ve nübüvvete, mebde ve me'at, kaza ve kader ahvalini taalluk eder. Kur'an-ı Azimülburhan, hak mezhebinin delillerini müştemildir. Bir takım fasit itikatları, batıl mezhepleri iptal eylemiştir. Ahkam-ı Kur'an'ı bilen kimse, bu kabil batıl itikatlardan salim olmuş olur. Yani ruhani hastalıklardan kurtulmuş olur. Ruhani hastalıkların bir kısmı da ahlak-ı zemimedir. Yani kötü ahlaktır. Kur'an-ı Hakim, onun taifat ve tafsilatını, şer ve fesadını beyan buyurur ve insanı ahlak-ı hamideye irşad eyler. Dolayısıyla insanın ruhani hastalıkları elbette ki bir takım ahlaki zaaflar da olabilir. Bu hastalıklara karşı da Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak ve bu anlayışın sonunda doğru hareketleri tercih etmek insana ruhi bakımdan bir sıhhat kazandıracak ve onun ruhani hastalıklarını, ruhi hastalıklarını gidermiş olacaktır. Hasılı Kur'an-ı Azimüşşan, ruhani hastalıkların her iki kısmına da şifadır. Gerek akide yanlışlıklarına, gerekse ahlaki bozukluklara karşı Kur'an-ı Kerim'i doğru okumak, doğru anlamak suretiyle insan manevi bir şifaya, kalbi hastalıklardan şifaya mazhar olmuş oluyor. Keza Kur'an-ı Azimüşşan cismani emraza, yani cismani hastalıklara da teberrük niyeti halisasıyla okunursa faydalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuştur ki men lem yesteşfi bil Kur'an felâ şefâhullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlardır ki Kur'an-ı Azimüşşan ile şifa talep etmeyen kimseye Hak Tebâreke ve Teâlâ şifa vermedi. Veyahut şu manaya da olması mümkündür. Yani bununla şifa talep etmeyene Hak Celle ve Ala Hazretleri şifa vermesin. Şeyh Ebu'l-Gasım Kuşeyri şöyle demiştir. Oğlum ağır hasta olup ölüm mertebesine vardı. Bundan pek muzdarip iken rüyamda Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerini gördüm. Ya Resulallah, oğlum kat'i zebun hastadır. Bu cihetten gayet muzdaribül halim, yani halim perişan diye arz-ı hal eyledim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şifa ayetlerinden niçil gafilsin buyurdu. Uyandım, fikre vardım, hatırıma geldi ki şifa ayeti Kitabullah'ta 6 yerde vaki olmuştur. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurmuş. Ve yeşfi sudura kavmin müminin ve şifaun lima fi sudur. Yahrucu min butuniha şarabun muhtelifin elvanuhu fihi şifaun linnas. Ve nunezilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Ve izâ merittu fehüve yeşfin. Kul hüve lillezine amenu hüden ve şifa. Hemen bu ayetleri yazdım, su ile ezip içirdim. Hak Teala Hazretleri de çocuğuma şifa verdi. Tabii aziz dinleyenlerim, bununla ilgili biraz daha tamamlayıcı bilgileri daha alt bölümlerde Sami Efendi Hazretleri ifade ediyorlar. İbn-i Mace naklinde Hazreti Ali radıyallahu anh'tan merfuan rivayet olunmuştur ki, Hayru deva el Kur'an, devanın en hayırlısı Kur'an'dır. Ancak bu makamda gafil olmayıp mütenebbih olacak bir nokta vardır. Yani efendim ben her hastalığa hemen bu ayetleri yazıp içeceğim şeklinde bir anlayışa da kapılmamak gerekir. Şuna dikkat etmek gerekir ki ayet, ezkar ve duaların her biri hakikatta nafi ve şafidir. Fakat şu kadar ki şeraitine, şartlarına riayetle istimal olunmak lazımdır. Nitekim cismani mualecede perhize riayet etmek şarttır. Perhize riayet olunmadığı takdirde mualece istimalinden fayda hasıl olmaz. Tabi merhum Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu kendi yaşadığı zamandaki dili de kullanmış oluyor burada. Eğer perhiz yapmadıkça nasıl ki bir takım hastalıkların önüne geçilmiyorsa, aynı şekilde manevi olarak Kur'an-ı Kerim'in şifa vermesi için de bir takım şartlar vardır. İşte edviye-i ilahiyenin ilahi devaların da şartları vardır. Evvel emirde o kişinin itikadı dürüst ve pak olmak gerekir. Haramdan ve zulümden içtinab edip dua ederken kalbi de gaflet üzere olmamak gerektir. Teveccühü tam ile müteveccih olup niyaz ve tasarruh üzere olmak gerekir. Yoksa fayda olmaz. Tabii ki aziz dinleyenlerim, özellikle buralarda bu ayet-i kerimelerin okunması Rabbimiz böyle buyurduğuna göre bir şifadır. Manevi bir şifadır. Ancak vücudumuzun fiziki bir yapısı olduğu için de o fiziki yapıyla ilgili olarak kullanmamız gereken her türlü ilacı kullanmak, ancak o fiziki tedavinin yanında, bedeni tedavinin yanında kalbi ve ruhi bir sıhhat kazanmak için de Kur'an-ı Kerim'in yine bu şifa ayetlerini okumak gerekir. Hakim Rahimeullah'ın rivayetinde varit olan hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ. Biliniz ki Allah Teala gafil kalple yapılan bir duayı da kabul etmez. Devaların en faydalısı duadır. Dua, belanın nüzulünü men eyler, nazil olan belalarını da hafifletir. Dua, müminin silahıdır. Fakat şu kadar ki huzuru kalp ve cemiyeti hatır ile olmalı, müstecab olacak vakitlerde dua etmeli. Mesela gecenin sülüsü ahirinde, son üçte birinde kıbleye karşı huzu ve inkisar ile, tazarru ve niyazla, paklık ile Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamdü sena, Resulüne salatü selam etmeli, önce tevbe ve istiğfar edip bir miktar da sadaka vermiş olmalı, duasında da ibram ve ilhah etmeli. Mahmud Sami Ramazanoğlu üstadımız burada dua ile ilgili de çok güzel bir tertip yapıyor. Önce insan vaktini seçecek, yediği lokma helal olacak, kendisi tertemiz bir halde olacak zahiren de, sonra Cenab-ı Hakk'a hamdü sena edecek, Resulüne salatü selam edecek, Rabbi ile o gönül bağını tazeleyecek, tevbe edecek, istiğfar edecek, bir de sadakada vermiş olacak. Yani kulların bir ihtiyacını görecek ki kendi ihtiyacını da yüce Rabbine arz etmiş olsun. Demek ki duanın hem perdi hem içtimai bir yönü var. Dua edecek insan bir taraftan da bir başka mümine kendisi deva olacak, şifa olacak ki Rabbinden de bir şifa istesin, deva istesin. Tabii gerçekten bu anlayış çok farklı, güzel bir anlayış. Bir Allah dostu ellerini Yüce Rabbine açarken ben öncelikle bir başka kulun da ihtiyacını gidermiş olayım ki kendimi de muhtaç bir insan olarak Rabbime halimi arz edeyim şeklinde güzel bir anlayışla, içtimai bir anlayışla bizleri teşvik etmiş oluyor. Bu mübarek günler vesilesiyle Yüce Rabbimize dua ederiz ki Ya Rab bize dua edecek tertemiz bir lisan, temiz bir kalp ihsanıyla ve yaptığımız dualarımızı da sen dergahında kabul eyle.